Ayrımon, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 125. 9. kısım. Yılanı ilk fark eden Dışişleri Bakanı Pik Botha olmuştu. Saat gece yarısı olmak üzereydi ve Güney Afrika hükümetinin bakanlarının çoğu birbirlerine iyi geceler dileyerek çadırlarına çekilmişlerdi. Kamp ateşinin çevresinde Başkan de Klerk, Dışişleri Bakanı Botha, İçişleri Bakanı Flok ve özel kalemiyle başkan ve kabinesinin seçtiği güvenlik elemanları kalmıştı. Bunların tümü de Başkan de Klerk'e sadakat yemini etmiş kişilerdi. Kamp ateşinin ötesinde karanlıkların içerisinde dolaşan zenci hizmetkarlar vardı. Bu yeşil renkli mamba türü bir yılandı. Dipnot, mamba kobragiller familyasından Dentroaspis cinsini oluşturan tehlikeli, çevik, uzun ve ince yapılı dört zehirli yılan türünün ortak adı. Kamp ateşinin kenarında hareketsiz durduğundan fark edilmesi güçtü. Dışişleri Bakanı eğilip ayak bileğini kaşımasaydı büyük bir olasılıkla yılanı fark etmeyecekti. Yılanı görür görmez kas katı kesildi. Yılanların yalnızca hareket eden nesneleri görüp onlara saldırdıklarını daha çocukken öğrenmişti. "Ayağımdan 2 metre ötede zehirli bir yılan var," diye fısıldadı. Başkan de Klerk derin düşüncelere dalmıştı. Ayaklarını uzatmış oturuyordu. Her zamanki gibi bakanlarından biraz uzaktaydı. Kamp ateşinin çevresinde toplandıklarında bakanlarının saygı göstermek amacıyla asla kendisine yakın oturmamaya özen gösterdiklerine dikkat etmişti. Aslında bunun hiçbir sakıncası yoktu. Başkan de Klerk çoğu zaman yalnız kalma gereksinimi duyan bir insandı. Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle kendine geldi. Dans eden alevlerin ışığında başını kaldırıp Dışişleri Bakanı'nın yüzüne baktı. "Bir şey mi söyledin?" diye sordu. Pik Botha yeniden "Ayağımın dibinde yeşil ve zehirli bir yılan var," dedi. "Hiç bu kadar büyük bir mamba gördüğümü hatırlamıyorum." Başkan de Klerk koltuğunda doğruldu. Yılanlardan nefret ederdi. Aslında sürüngen hayvanlardan çok korkardı. Başkanlık sarayında çalışan hizmetkarlar her gün çevreyi kolaçan edip akrep gibi hayvanların olup olmadığını denetlemek zorundaydılar. Aynı şey başkanın çalışma odasında, arabasında ve kabinedeki çalışma odalarında da geçerliydi. Yavaşça başını uzatarak yılana baktı. Bakar bakmaz da midesi bulandı. "Öldür," dedi. İçişleri Bakanı uykuya dalmıştı ve özel kalem müdürü de kulağında kulaklıklar müzik dinliyordu. Korumalardan biri kemerinin arasına sıkıştırdığı bıçağını yavaşça çıkardı ve büyük bir el çabukluğuyla yılana sapladı. Mamba'nın kafası bedeninden koptu. Koruma yılanın cansız bedenini alıp ateşe fırlattı. Başkan de Klerk dehşet içinde yerde yatan yılanın kafasına baktı. Kendini çok kötü hissetti. Başı dönüyordu. Koltuğuna yaslanarak gözlerini kapadı. "Ölü bir yılan," diye geçirdi içinden. "Ama bedeni hala kıvranıyor. İlk bakışta insan onun hala canlı olduğunu sanır. Ülkemde, sevgili Güney Afrika'mda da olaylar böyle işte. Birçok eski yöntemin artık öldüğünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömüldüğünü sanıyoruz. Ama onlar hala yaşıyor. Yalnızca yaşayanlarla savaşmıyoruz. Aynı zamanda bizleri ele geçirmek için yeniden hortlayan unsurlarla da savaşmak zorundayız." Her 4 ayda bir Başkan de Klerk bakanlarıyla bazı özel kadem müdürlerini Botswana sınırının güneyindeki Ons Hoop kampına götürürdü. Orada genellikle birkaç gün kalırlar ve bu süre içerisinde her şey gözler önüne serilirdi. Başkanla bakanları önemli konuları görüşmek üzere gözlerden uzak bir yere gidip birkaç gün geçirmeyi artık bir alışkanlık haline getirmişlerdi. Başkan iktidara geldiğinde bu uygulamayı başlatmıştı. De Klerk başkanlığa geleli neredeyse 4 yıl olmuştu ve hükümetin en önemli kararlarının Ons Hoop'taki kamp ateşinin çevresinde oluşan samimi hava içerisinde alındığı biliniyordu. Kamp hükümetin parasıyla yapılmıştı ve başkan bunun yasal görünmesi için de elinden geleni yapmıştı. Yıldızların altında kamp ateşinin çevresinde eski Afrika'nın kokularını içlerine çekerken sanki hem kendisi hem de yardımcıları çok daha liberal düşünüyorlar gibi geliyordu ona. Hatta düşünmemeleri gereken şeyleri bile düşündüklerine tanık olmuştu. Başkan bunun damarlarından akan Güney Afrikalı kanından kaynaklandığını düşünüyordu. Özgür insanlar her zaman doğayla bağlantı kurarlar, klimalı çalışma odalarına, kurşun geçirmez camları olan arabalara, uzun sözün kısası çağdaş yaşama bir türlü alışamazlar. Oysa burada on soğukta uçsuz bucaksız tepeler ve dağlardan başka bir şey yoktu. Zamana karşı savaşmak zorunda kalmadan sorunlarını burada çözebileceklerdi. Böylece de Clark somut sonuçlarla geri döneceklerinden emindi. Pick Botha ateşe atılan yılana baktı. Sonra da başını çevirince başkanın gözleri kapalı oturduğunu gördü. Bunun yalnız kalmak anlamına geldiğini biliyordu. Yavaşça İçişleri Bakanı'nın omuzuna dokundu. Vlok şaşkınlıkla gözlerini araladı. Ayağa kalktıklarında İçişleri Bakanı'nın özel kalem müdürü teybi kapattı ve sandalyesinin altındaki kağıtları telaşla topladı. Diğerleri gittikten sonra Pick Botha orada biraz daha oyalandı. Hizmetkarlardan biri elinde bir gaz lambasıyla yolu aydınlatıyordu. Bazen başkan Dışişleri Bakanı'yla herkes gittikten sonra konuşmak isterdi. ''Ben de gideyim bari'' dedi Pick Botha. De Clark gözlerini açıp baktı. O akşam Pick Botha ile konuşmak istemiyordu. ''Git'' dedi. ''Hepimizin iyi bir uykuya gereksinimi var.'' Pick Botha başını evet dercesine salladıktan sonra iyi geceler dileyerek başkanın yanından ayrıldı. Başkan genellikle bir süre orada kalır ve o günkü konuşmaları, tartışmaları yeniden gözden geçirirdi. On soğukta kampa çekildiklerinde sıradan hükümet işlerini değil, politik stratejilerini gözden geçirirlerdi. Kamp ışığının altında yalnızca Güney Afrika'nın geleceğinden söz ederlerdi. Yine burada beyazlar etkilerini fazla yitirmeden ülkenin nasıl değişeceğine ilişkin stratejiyi saptamışlardı. Ne var ki o 27 Nisan 1992 gecesi de Clark hükümetteki en güvendiği meslektaşı olan Dışişleri Bakanı'ndan bile habersiz birini bekliyordu. Korumalardan birine bakarak başını sallayınca adam hemen başkanın yanından uzaklaştı. Birkaç dakika sonra geri geldiğinde ise yanında üstünde haki renkli bir takım elbise olan 40 yaşlarında bir adam vardı. Adam de Clark'ı selamladıktan sonra başkanın yanı başındaki koltuklardan birine geçip oturdu. Aynı anda da başkan korumalarına çekilmelerini işaret etti. Korumalarının yakında durmalarını ama işitme mesafesinden uzakta olmalarını istiyordu. De Clark'ın yaşamında güvendiği 4 kişi vardı. Önce karısına güvenirdi, sonra da Dışişleri Bakanı Pick Botha'ya. Ve 2 kişi daha vardı. Bunlardan biri hemen yanında oturan adamdı. Adı Pieter van Heerden'di ve Güney Afrika Haber Alma Örgütü BOST'ta çalışıyordu. Cumhuriyet'in güvenliği için çalışmasına karşın bundan daha da önemlisi Clark'ın özel habercisi ve ulağıydı. Başkana sürekli olarak haberler getirirdi. De Clark, Pieter van Heerden sayesinde orduya, polis teşkilatına, diğer siyasi partilere ve BOST'un içinde olup bitenlere ilişkin en önemli haberleri alırdı. Eğer askeri bir darbe planlanıyorsa, bir suikast hazırlığı varsa, van Heerden bunu anında duyar ve hiç zaman yitirmeden de başkana bildirirdi. Van Heerden olmasaydı de Clark kendisine karşı alınan tavırlardan asla haberdar olamayacaktı. Van Heerden hem özel yaşantısında hem de haber alma teşkilatındaki görevinde başkan de Clark'ın sürekli olarak eleştirdiği biri rolünü başarıyla sergiliyordu. Asla abartıya kaçmadan dengeli ve ölçülüydü. Hiç kimse onun başkanın özel habercisi olduğundan kuşkulanmazdı. De Clark kabinesinde sahip olduğu güveni van Heerden'in yardımıyla pekiştirdiğinin farkındaydı. Ama ulusal bir karmaşadan uzak durabilmek ve Güney Afrika'da gerekli olan köklü değişiklikleri yapabilmek için bu bilgilere gereksinimi olduğu da yadsınamazdı. Başkan de Clark'ın gözü kapalı güvendiği 4. kişiyle de durum aynıydı. Nelson Mandela, Afrika Ulusal Kongresi'nin yani ANC'nin lideri, 27 yıl Cape Town'ın dışında Robben Adası'nda tutuklu olan bu adam, 1960'lı yılların başında müebbet hapse mahkum olmuş ama hakkındaki suçlamalar hiçbir şekilde kanıtlanamamıştı. Başkan de Clark'ın birkaç hayali vardı. Ülkede söz konusu olabilecek iç savaşı ve kaçınılmaz olarak akacak kanları yalnızca 2 kişinin durdurabileceğini biliyordu. Bunlar kendisi ve Nelson Mandela'ydı. başkanlık sarayından Pretoria kentinin ışıklarına bakarak Güney Afrika'nın geleceğinin kendisi ve Nelson Mandela'nın gerçekleştireceği uzlaşmaya bağlı olduğunu düşünerek uykusuz geceler geçirmişti. Nelson Mandela ile her şeyi açık açık konuşabilirdi. Bu duygunun karşılıklı olduğunun da farkındaydı. Oysa karakterleri farklıydı. Nelson Mandela felsefi bağlamda gerçeklerin peşinde koşan, bu özelliklerini yaşamın her alanında kullanan biriydi. Başkan de Klerk ise bu felsefi boyuttan yoksundu. O karşısına çıkan her soruna pratik çözümler getirirdi. Ona göre Cumhuriyet'in geleceği siyasi gerçeklerin değiştirilmesinde ve nelerin başarılabileceğiyle başarılamayacağı arasındaki seçimde yatıyordu. Çok farklı özelliklere ve deneyimlere sahip olan bu iki adam arasındaki güven düzeyi ancak açık açık yapılan bir ihanetle bozulabilirdi. Bu da düşüncelerindeki farklılıkları gizlemek zorunda olmadıkları, baş başa kaldıkları zaman gereksiz kibarlık gösterilerine girmelerine neden olmadığı anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda da bu, her ikisinin aynı anda iki farklı cephede çarpıştıkları anlamını da taşıyordu. Beyaz nüfus bölünmüştü ve Başkan de Klerk beyaz nüfusun çoğunluğu uzlaşmayı kabul etmedikçe her şeyin zaman içerisinde parçalanacağının farkındaydı. Aşırı tutucuların saflarına ulaşmayı başaramamıştı. Ordu ve polis kuvvetlerindeki ırkçıları da ikna edebilmiş değildi. Ama onların hiçbir zaman çok güçlü olamayacaklarına inanmaya zorlanıyordu. Başkan de Klerk Nelson Mandela'nın da benzeri sorunları olduğunu biliyordu. Zenciler de kendi aralarında bölünmüşlerdi. Zuluların denetimindeki İnkatı harekatıyla ve ANC arasında. Bu da birbirlerinin içinde bulunduğu zorlukların anlaşılmasıyla bir araya gelebilecekleri anlamını taşıyordu. Ama aynı zamanda da var olan uyumsuzluğu da asla yatsımıyorlardı. Van Heer'den Başkan de Klerk'ın gereksinimi olan bilgiye sahip olmanın tek garantisiydi. Dostluklarının bozulmaması gerektiğinin bilincindeydi. Ama düşmanlarına ve onların düşüncelerine de saygı göstererek onlara yakın olmak zorundaydı. Genellikle cumartesi akşamüstleri başkanın çalışma odasında haftada bir buluşurlardı. Ama bu kez Van Heer'den hemen görüşmelerinde ısrar etmişti. De Klerk önceleri onun kampa gelmesini pek istememişti. Kampta hükümetin bakanlarından gizli görüşmek kolay olmayacaktı. Ne var ki Van Heer'den görüşmeleri konusunda ısrar etmiş, bu toplantının da Clark'ın Pretoria'ya dönüşüne değin ertelenmeyeceğini belirtmişti. Bu aşamada da başkan ısrar etmekten vazgeçmişti. Van Heer'den'in soğukkanlı, paniğe kapılmayan biri olduğunu ve asla içgüdüsel bir şekilde davranmayacağını bildiğinden, onun bu ısrarcı tavırlarının altında başkanın bilmesi gereken çok önemli bir konu olduğuna karar vermişti. ''Yalnızız'' dedi başkan. ''Birkaç dakika önce pik ayağının dibinde zehirli bir yılan gördü. Bunun radyo alıcısıyla bir ilgisi olup olmadığından kuşku duydum bir an.'' Van Heer'den gülümsedi. ''Bilgi almak için zehirli yılanları kullanmaya henüz başlamadık.'' dedi. ''Belki yakında kullanırız, kim bilir.'' De Klerk merakla dostuna baktı. Bu kadar önemli olan şey neydi? Van Heer'den konuşmaya başlamadan önce dudaklarını yaladı. ''Size bir suikast hazırlanıyor.'' diye söze başladı. ''Bunun şu anda bile son derece ciddi bir tehdit olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Bu tehdit hem sizi hem de genel bağlamda hükümet politikasını ve uzun dönemde de tüm ulusu etkileyecek düzeyde.'' Van Heer'den bu giriş cümlelerinden sonra duraksadı. De Klerk'ın soru yağmuruna alışıktı. Ne var ki o akşam başkan ağzını açıp bir şey söylememişti. Yalnızca Van Heer'den'e dikkatle bakıyordu. ''Suikast planının ayrıntılarına ilişkin henüz elimde bir bilgi yok.'' diye sürdürdü konuşmasını Van Heer'den. ''Ama ana eğilimin farkındayım ve bu da yeterince ciddi. Suikastçıların ordunun üst düzeyiyle ve özellikle Güney Afrika Direniş Harekatı gibi aşırı tutucu kesimle bağlantıları var. Ama öte yandan tutucuların, yani birçoğunun demek istiyorum, siyasi örgütlere üye olmadıklarını da unutmamalıyız.'' Ayrıca KGB gibi dış kaynaklı terörist uzmanlarının da işe karıştıklarına ilişkin işaretler var elimizde. De Klerk arkadaşının sözünü keserek, ''Artık KGB diye bir örgüt yok yeryüzünde.'' dedi. ''En azından bizim bildiğimiz türde bir KGB yok.'' Ben artık işsiz kalan KGB subaylarından söz ediyorum dedi Van Eerden. Size daha önce de söylediğim gibi Sayın Başkan, Sovyet Haber Alma Teşkilatı'nın eski subaylarından bizimle birlikte çalışmak istediklerini belirten öneriler alıyoruz. De Klerk evet dercesine başını salladı. Suikast hazırlığını ortaya çıkarmak her zaman kolay değildir dedi bir süre sonra. Arkada ipleri çeken kişiler çoktur ama görünürde bir ya da iki kişi söz konusudur. Kim bunlar? Bilmiyorum diye karşılık verdi Van Eerden ve bu beni endişelendiriyor. Askeri haber alma örgütünden Franz Malan'ın bu işin içinde olduğu kesin. Bilgisayardaki dosyalarına şifre koymadığı için suikastla ilgili bazı bilgilere ulaşıldı. Güvendiğim elemanlarımdan birine her zamanki denetimi yapmasını söylediğimde bu bilgiler ele geçirildi. İnsanlar bilebilse diye geçirdiği içinden de Klerk, güvenlik elemanlarının birbirleri hakkında casusluk yapması, birbirlerinin bilgisayar dosyalarına girmeleri, birbirlerinden siyasi açıdan kuşkulanmalarının farkında olabilselerdi. ''Neden yalnızca bana suikast düzenleyecekler?'' diye sordu de Klerk. ''Neden Mandela'ya da düzenlemiyorlar?'' ''Düzenlemediklerini söylemek için henüz çok erken.'' diye yanıtladı bu soruyu Van Eerden. ''Ama içinde yaşadığımız bu koşullarda size yapılacak suikastin başarıyla sonuçlanmasının ülkeyi nasıl etkileyeceğini görmek hiç de zor değil.'' De Klerk elini kaldırdı. Van Eerden'in bunları açık açık söylemesinin gereği yoktu. De Klerk ortaya çıkacak karmaşayı kolayca tahmin edebiliyordu. ''Beni endişelendiren bir başka şey daha var.'' dedi Van Eerden. ''Hem zenci hem beyaz tanınmış katilleri sürekli olarak denetliyoruz. Birini öldürmeye hazırlanan insanlar koşullar uygun olduğunda bunu gerçekleştirirler. Politikacılarıma karşı yapılabilecek olası saldırılara karşı alınmış güvenlik önlemlerinin yeterli ve etkili olduğunu sanırım söyleyebilirim.'' Dün Umtata güvenlik polisinden aldığım raporda Viktor Mabaşa'nın birkaç gün önce Johannesburg'a kısa bir ziyaret yaptığını öğrendim. Natibane'ye döndüğünde yanında oldukça yüklü bir para varmış. De Klerk yüzünü buruşturdu. Bu o kadar da önemli değil dedi. Ben bundan o kadar emin değilim dedi Van Eerden. Eğer bu ülkenin başkanını öldürmeyi planlarsam bunu Viktor Mabaşa'nın yapmasını isterim doğrusu. De Klerk kaşlarını kaldırdı. ''Nelson Mandela'yı da öldüreceksen bile mi?''
''Evet,
zenci kiralık katil.
İşin de çok iyi.''
De Klerk koltuğundan kalkarak sönmekte olan ateşin yanına gitti. İyi bir kiralık katilin neler yapabileceğini dinleyecek gücü yoktu. Ateşe birkaç dal fırlattıktan sonra gerindi. Kel kafası dallarla birlikte yükselen ateşin aydınlığı altında parlıyordu. Başını kaldırıp yıldızlara baktı. Kendisini çok yorgun hissediyordu. Yine de Van Herden'in söylediklerine kulak vermeye çalışacaktı. Suikastin gerçek olabileceğini düşündü. Bir katil tarafından öldürülmeyi her zaman düşünürdü. Ülkesini zencilere satmakla kendisini suçlayan bir beyaz Afrikalı'nın kendisini öldürebileceği olasılığı her zaman vardı. Mandela öldüğünde cinayete kurban giderek ya da eceliyle öldüğünde nelerin olabileceğini düşündü. Nelson Mandela yaşlıydı. Güçlü ve sağlıklı biri olmasına karşın yaklaşık 30 yılı da hapiste geçirdiği de unutulmamalıydı. De Klerk geri dönerek koltuğuna oturdu. ''Bu suikastı ortaya çıkarma konusunda odaklaşman gerek.'' dedi. ''Gereksinimin olan her şeyi kullan. Para kesinlikle sorun değil. Eğer önemli bir şey olursa gece ya da gündüz demeden hemen benimle bağlantı kur.'' Şimdilik iki önlemin alınması ya da en azından göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Biri korumalarımın sayısının dikkatleri çekmeden arttırılması elbette. Beni düşündüren diğeri. Van Eerden başkanın ne düşündüğünü tahmin edebiliyordu. Sözlerini tamamlaması için bekledi. De Klerk ona söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi dedi. Nasıl bir tepki gösterir? Yoksa bu konuda biraz daha bilgi edininceye değin bekleyeyim mi? Van Eerden başkanın kendisine akıl danışmadığının farkındaydı. Bu soruları yüksek sesle kendisine soruyordu. Dolayısıyla yanıtları da kendisi vermeliydi. De Klerk düşüneceğim diyerek devam etti. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ama gölgelerin arkasında gizlenmiş canavarlar var. Bazen geleceği görebilmeyi çok istiyorum doğrusu. Ama dürüst olmam gerekirse buna cesaret edip edemeyeceğimi de kestiremiyorum. Toplantı bitmişti. Van Heer'den gölgelerin arasına karışıp gitti. De Clark gözlerini ateşe dikip bir süre öylece oturdu. Karar vermek için kendisini gerçekten de çok yorgun hissediyordu. Suikasten Mandela'ya haber verip vermeme konusunda ikircikliydi. Ateşin yanında oturarak sönmesini izledi. Sonunda kararını vermişti. Arkadaşına henüz bundan söz etmeyecekti. 10. Kısım. Victor Mabaşa olanları kötü bir düş gibi değerlendirip unutmaya çalışmıştı. Evin dışında kadın falan olmamıştı. Nefret ettiği adam Konovalenko kadını öldürmemişti. Düşüncelerini zehirleyen, özgüveninin yok olmasını sağlayan ve büyük bir olasılıkla da görevini yerine getirmenin artık olanaksız olduğunu hissettiren Son Goma, ruh olduğu basit bir hayalden öte değildi. Zenci bir Güney Afrikalı olarak zaten doğuştan lanetli olduğunun ve bu lanetten kurtulamayacağının farkındaydı. Kim olduğunu ya da neler yapabilecek düzeyde olduğunu bilmiyordu. Bir dakika önce şiddetin gözünü bürüdüğü, bir sonraki dakikadaysa insanın başka birini nasıl öldürebileceğini anlamayan bir adam. Ruhların tüm lanetinin üstünde olduğunun farkındaydı. Ruhlar onu dikkatle izliyor, peşinden ayrılmıyorlardı. Onlar onun mutlak koruyucularıydı ve Jan Klein'dan çok daha dikkatle izliyorlardı onu. Daha ilk başından her şey ters gitmeye başlamıştı. St. Petersburg havaalanının dışında buluştuğu adamı görür görmez içgüdüsel bir şekilde ondan nefret etmiş ve ona kesinlikle güvenmemişti. Adamda insana güven vermeyen bir tavır vardı. İşleri daha da kötüleştirmek istercesine Anatoli Konovalenko'nun tutucu bir ırkçı olduğu ortaya çıkmıştı. Birkaç kez Victor onun boğazına sarılmamak ve kendisi hakkında ne düşündüğünü bildiğini söylememek için kendini güç tutmuştu. O Victor'un aşağılık bir yaratık olduğunu düşünüyordu. Neyse ki kendini denetim altına almayı başarmıştı. Bir görevi vardı ve bunun da her şeyden önce gelmesi gerekiyordu. Kendi tepkisinin içerdiği şiddete şaşırdı. Tüm yaşamı ırkçıların içinde geçmişti. Kendi yöntemini saptayarak bu kavramla yaşamayı öğrenmişti. O zaman neden Konovalenko'ya karşı böylesine bir tepki duyuyordu? Belki de Güney Afrikalı olmayan bir beyazın kendisini aşağılık bir varlık gibi görmesini kabul edememişti. Johannesburg, Londra, sonra da St. Petersburg yolculuğu olaysız geçmişti. Londra'ya gece uçmuş, yolculuk boyunca gözünü kırpmadan oturmuştu. Zaman zaman gecenin zifiri karanlığında aşağılarda bir yerde alevlerin uçuştuğunu gördüğünü sanmış ama daha sonra da bunun dış gücünün bir ürünü olduğunu anlamıştı. Güney Afrika'dan ilk kez ayrılmıyordu. Bir keresinde Lusaka'daki ANC temsilcilerinden birini ortadan kaldırmış, bir başka defasında da o günlerde Güney Rodezya diye bilinen yerde devrimci lider Joshua Nkomo'ya suikast düzenleyenlerin arasında yer almıştı. Bu suikast da ilk kez başarısız olmuştu ve o olaydan sonra ileride kesinlikle yalnız çalışmaya yemin etmişti. Yebo, yebo, bir daha asla başkalarıyla birlikte çalışmayacaktı. Bu soğuk İskandinavya topraklarından Güney Afrika'ya döndüğünde Anatoli Konovalenko kötü bir düşte gördüğü ruhunu, Son Goma'sını zehirleyen önemsiz bir ayrıntıdan öte olmayacaktı. Konovalenko bedeninden çıkan önemsiz bir ter damlacığından öte değildi. Uluyan tazının içine gizlenen kutsal ruh onu kovalayacaktı. Zehirlenmiş beyni artık sarı ve çürük dişli küstah Rus'u düşünüp endişelenmeyecekti. Konovalenko kısa boylu ve tıknaz biriydi. Victor Mabaşa'nın omzuna bile gelmiyordu. Ama Victor'un hemen gözüne iliştiği gibi kafasında garip bir şey yoktu. Bu da hiç şaşırtıcı değildi. Jan Klein piyasanın her zaman en iyilerini kullanırdı. Öte yandan Victor Konovalenko'nun bu denli vahşi olabileceğini düşünemezdi. Elbette eski bir KGB subayının uzmanlık alanının insanları öldürmek olduğunun farkındaydı. Ama yine de gereksiz vahşet gösterileri Victor'a göre amatörlük belirtisinden öte değildi. İmha işlemi, Maningi, Çeça, yani çabuk ve eziyetsiz gerçekleştirilmeliydi. Victor'un gelişinin ertesi günü St. Petersburg'dan ayrıldılar. İsveç yolculuğunu yaptıkları feribot çok soğuk olduğundan Victor kamerasından dışarı hiç çıkmadı. yolculuk boyunca battaniyelere sarılarak yattı. Stockholm'e varmadan kısa bir süre önce Konovalenko ona yeni pasaportuyla bazı talimatları verdi. Viktor şaşkınlıkla pasaportunun Şalit adında bir İsveç vatandaşı olarak düzenlenmiş olduğunu fark etti. "Sen vatansız bir Eritre sürgünüydün," diye açıkladı Konovalenko. "60'lı yılların sonunda İsveç'e geldin ve 1978 yılında da bu ülkenin vatandaşlığına geçtin." 20 yıldan sonra az da olsa biraz İsveççe konuşmam gerekmez mi?" diye sordu Viktor merakla. "Teşekkür etmen, tak demen yeterli yani," dedi Konovalenko. "Kimse senden bir şey istemeyecek." Konovalenko haklıydı. İsveç polisi pasaporta şöyle bir göz attıktan sonra Viktor'a geri uzatmıştı. Ülkeye girip çıkmak bu denli basit olabilir miydi? Görevinin son hazırlıklarının neden Güney Afrika'dan bu denli uzaklarda yapıldığını anlamaya başlamıştı. Kendisine yol gösteren, ne yapması gerektiğini söyleyen bir tür öğretmeni olan bu adama güvenmese, hatta ondan hoşlanmasa bile çevresinde olup bitenleri kapsayan bu görünmeyen örgütten etkilendiğini kabul etmek zorundaydı. Stockholm rıhtımında onları bir araba bekliyordu. Anahtarlar arabanın üstündeydi. Konovalenko Stockholm'u bilmediğinden bir başka araba onlara Güney Otu yoluna kadar eşlik edecekti. Viktor tüm dünyanın gizli örgütler tarafından yönetildiğini düşünmeye ve Son Goma'sı da bu insanlardan hoşlanmaya başlamıştı. Dünyanın çehresi yeraltı dünyasında değişiyor ve bambaşka bir görünüm kazanıyordu. Jan Klein gibi kişiler habercilerdi. Viktor bu gizli örgütteki yerini kestiremiyordu. Aslında bunu öğrenmek istediğinden de emin değildi. İsveç kıyılarından geçtiler. Viktor yüksek ağaçların tepelerindeki karları gördü. Konovalenko arabayı sessizce ve oldukça yavaş sürüyordu. Uzun yolculuktan sonra kendini bir hayli yorgun hisseden Viktor, onun konuşmamasından çok memnundu. Arka koltukta oturuyordu. Başını arkaya dayadı ve gözlerini kapadı. Uykuya dalar dalmaz da ruhu kendisiyle konuşmaya başladı. Uluyan tazı düşlerinin karanlığında havladı ve uyanıp gözlerini açtığında nerede olduğunu bir an için hatırlayamadı. Yağmur yağıyordu, her yer temiz ve düzenliydi. Yemek yemek için durduklarında Viktor bu ülkede hiçbir şeyin ters gitmeyeceği duygusuna kapıldı. Ama yine de eksik olan bir şeyler vardı. Viktor bunların ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yolda giderlerken içinde yoğun bir sıla hasreti duydu. Yolculuk gün boyu sürmüştü. Viktor arabaya binmelerinin üstünden 3 saat geçince "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Konovalenko yanıt vermek için birkaç dakika bekledi. "Güney'e," dedi. "Varınca göreceksin." Ruhunun son gomasının korkunç düşüne daha zaman vardı. Kadın henüz bahçeden içeri girmemiş ve beyni Konovalenko'nun tabancasından çıkan kurşunla paramparça olmamıştı. Viktor Mabasha Jan Klein'in kendisine ödeyeceği paranın dışında bir şey düşünmüyordu. Görevinin bir bölümü Konovalenko'nun kendisine söyleyeceklerini dinlemekti. Viktor Mabasha'nın düş gücüne göre iyi ve kötü ruhlar Ntibane'nin yakınlarındaki kulübede Güney Afrika'da kalmıştı. Ruhlar ülkelerinden asla ayrılmazlar, sınırları geçmezlerdi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 137.